Ayrım 12. Yetişin Gençler, Selçuk Şirin, sayfa 128. Kimlik arayışının 4 yolu. Her gencin kimlik arayışı kendine özgü bir patikadan ilerler. Her birey kendi benliğine ve bulunduğu sosyal ortama göre kendine has bir yol izler. Ancak gençler üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu yollar kabaca 4 farklı seyir izliyor. Erikson'un ergenlik döneminin temel çelişkisi olarak tanımladığı kimlik arayışını James Marcia 1966 gençlerle yaptığı saha çalışmalarıyla çığır açan bir formülasyonla açıklar. Marcia'ya göre kimlik arayışında iki kritik soruya yanıt aranır. Arayış: kimlik aramak için yola çıkacak mıyım? Bağlanma: bulduğum kimliklere ne kadar bağlanacağım? İlk adım ben kimim sorusuna yanıt aramayı içeriyor. İkinci adım ise bu soruya verilen yanıtı kabul etmeyi. Bir başka ifadeyle ilki kim olduğumuzu bulmak için yeni keşiflere çıkmayı, ikincisi ise seçim yapmayı, yani arama sonucu bulunan kimliğe bağlanmayı içeriyor. Bu kuramsal çerçevenin çok yaygın olarak kullanılmasının nedeni, basit bir tabloyla gençlerin kimlik krizini aşmada hangi statüde olduklarını görme fırsatı vermesi. Pek çok psikoloji ve ergenlik kitabında göreceğiniz Marcia'nın bir sonraki sayfada yer alan tablosu, hem kendi kimliğinizi hem de etrafınızdaki genç insanların kimliklerini nasıl belirlediklerini görmemiz için pratik bir kaynak. Bu modele göre insanlar yukarıdaki iki soruya vereceği evet ya da hayır yanıtlarına göre 4 farklı kimlik statüsünden birine sahip olurlar. Kazanılmış kimlik, ertelenmiş kimlik, ipotekli kimlik, karmaşık kimlik. Marcia'ya göre bu 4 farklı kimlik statüsü içinde ideal olan her gencin başarılı bir şekilde kimliğini kazanmasıdır. Kazanılmış kimlik en ileri gelişim statüsü oluyor ki bu ancak her iki adımı da atmayı gerektiriyor. Hem arayışa çıkacaksınız hem de bulduğunuza bağlanacaksınız. Ertelenmiş kimlik ise arayışa çıkıp bulduğuna bağlanmaktan kaçınmayı işaret ediyor. Görece ileri bir adım. İpotekli ve karmaşık kimlik statüleri ise görece daha geride kalan gelişim seviyelerine işaret ediyor. Zira kişi kimliğini bulmak için gerekli ilk adımı, yani arayışı gerçekleştirmemiştir. Kroger and Marcia 2011. Kimlik arayışının bir süreç olduğunu hatırlarsak, çocuklar ergenlik dönemlerine girdiklerinde gelişim seviyesine ve çevreden gelen destek ya da engellere göre bir statüden diğerine geçer ya da belli bir noktada takılıp kalırlar. Örneğin ertelenmiş kimliğe sahip bir birey eğer destekleyici bir çevrede yaşıyorsa bir süre sonra kazanılmış kimliğe geçebilir. Ancak eğer bir genç kimlik arayışında ailesel, kültürel ya da yasal engellerle karşılaşırsa, bırakın ileri gitmeyi, geriye bile düşebilir. Yani karmaşık kimliğe dönebilir. O nedenle kimlik gelişiminin temelinde arayış yatar ve bu süreç soru sorarak başlar. Unutmayalım ki soru sormak cesaret ister. Bize düşen çocukların merakını ve soru sorma isteğini teşvik etmektir. Eleştirel düşünce olmadan kişinin sorduğu sorularla yargılandığı ailede ya da kültürde kişiler kimliklerini de özgürce bulamaz. Bu nüansların altını çizdikten sonra şimdi dilerseniz her bir statüyü tek tek inceleyelim. Bakalım sizin kimliğiniz bu 4 kategoriden hangisine göre şekillendi? Bu sayfada kimlik arayışının 4 yolu diye bir tablo var. Tablo şöyle: tepede bağlanma ve sol tarafta da arayış yer alıyor. Şöyle açıklamaya çalışayım. Bağlanma var, arayış da varsa kazanılmış kimlik oluyor. Bağlanma var, arayış yoksa ipotekli kimlik oluyor. Bağlanma yok ama arayış varsa ertelenmiş kimlik. Bağlanma yok ve arayış da yoksa karmaşık kimlik oluyor. Kazanılmış kimlik. Marcia'ya göre bir gencin kimlik arayışında başarılı olması için hem iyi bir araştırmacı olması hem de araştırırken bulduğu şeylere bağlanma cesareti göstermesi gerekir. Biri olmadan öteki de olmuyor. Araştırmak demek kimlik arayışı için yola çıkmak, insanın içine doğduğu aile, mahalle, ülkeden başlayarak bilmediği yerlere yolculuk etmesi demek. Yani kimlik bağlamında arayış kişinin hem kendi içine doğduğu kültürü hem de dağın öte yanındaki başka başka kültürleri incelemesi demek. Kişi ancak böylesine geniş çaplı bir araştırma sonucu kendisine özgü bir kimliği inşa edebilir. Sadece kendisine sunulan ya da empoze edilen kimlikten değil, bireyin kendi arayışı sonucu bulduğu kimlikten söz ediyoruz. Yani bize doğuştan verilen kimliklerden değil, emek harcayarak kendi kendimize geliştirdiğimiz kimliklerden. Adı üstünde kimlik arayışı, insan zaten kendisinde olanı aramaz, olmayanı bulmak için yola çıkar. Bu arayış içinde elbette kişinin kendisine sunulan kimlikleri yeniden ama bu sefer alıcı gözle yani sorgulayarak incelemesi de vardır. Ancak sadece aramakla da kimlik sahibi olunmuyor. Aramak denklemin bir yarısı, aradığına bağlanma cesaretini göstermek ise diğer yarısı. Yani insan kimlik arayışı için yola çıkar ve aradığı kimliği de bulabilir, ancak o bulduğu kimliği içselleştirmek, yani o kimlikle gelen değerlere bağlı kalmak konusunda tereddüt edebilir. Örneğin ben kadın erkek ilişkilerinde erkek egemen bir kültür içinde yetiştim. Ev işlerini kadınlar yapar, çocuk bakımını onlar üstlenir ama dışarıyla olan akçeli işlerde onlara söz hakkı verilmez. Ben kendi kimlik arayışım sırasında fark ettim ki başka kültürlerde bu düzen böyle işlemiyor. Farklı yerlerde farklı cinsiyet rolleri mevcut. Bu yeni cinsiyet rollerini keşfettikçe anladım ki ben bu değerlere sadık kalmak zorunda değilim. Daha eşitlikçi olmayı tercih edebilirim ama bu bilinç tek başına benim daha eşitlikçi olmamı getirmiyor. Zaman zaman insan doğruyu keşfeder ama o keşfettiğini tercih edip içselleştirmekte zorlanır. Bu zorlanma kimi zaman alışkanlıkları terk etmek zorluğundan, kimi zaman zihniyeti değiştirme güçlüğünden, kimi zaman da sosyal baskıdan kaynaklanır. O nedenle insanın kendi özgün değerlerine sahip çıkması, kendi kimliğini kazanması biraz da cesaret işidir. Sadece kimliği bulmak yetmiyor, bulduğun o kimliğe sahip çıkmak da gerekiyor. Kimlik böyle kazanılıyor. Gönül isterdi ki her genç ergenlik dönemi sonunda kendine özgü bir kimlik kazansın. Ancak gerek mizaçtan kaynaklı nedenler, gerek çevreden gelen engeller nedeniyle pek çok genç kendine özgü bir kimlik inşa etmeden yetişkin oluyor. Ertelenmiş kimlik. Gençlerin önemli bir kısmı kimliklerini geliştirmek için gerekli olan iki adımdan sadece ilkini gerçekleştiriyorlar. İkincisini ise erteliyorlar. Yani kimlik arayışı başarıyla gerçekleşiyor ancak bu arayış sonucu bulunan kimliğe sadık kalınmıyor. Yani araştırma var, keşif var ama bulunan yeni kimliğe bağlanma yok. Marsiyan'ın moratorium dediği bu kimlik statüsünde olan gençler aslında kim olduklarını arayıp buluyorlar. Fakat buldukları bu yeni kimliğe sahip çıkma noktasında farklı nedenlerle bir mola veriyorlar. Çünkü genç bir bireyin kendine ait olarak arayıp bulduğu kimliğe bağlanması her zaman kolay bir iş değil. Düşünsenize, daha yeni çocukluktan çıkmışsınız ve kendinize dair keşfettiğiniz şeyleri ne aileniz ne de çevreniz kabul ediyor. İşte bu noktada kimliği reddedilen gençler için ertelenmiş kimlik bir seçenekten ziyade bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Örneğin belli bir gelenekten gelen bir ailede yetişen çocuk, ergenlik döneminde ailesinden farklı inançları, siyasi görüşleri ve cinsiyet rollerini keşfedip kendisine daha uygun olan bir kimliği seçmeye kalktığında tahmin edeceğiniz gibi pek çok zorlukla karşılaşacaktır. Bu zorlukları aşmak için gerekli desteği görmeyen gençler son çare olarak yeni bir kimliğe bağlanmayı erteleyebilirler. Bir anlamda kimlik arayışını askıya alırlar. Kimlik arayışını erteleyen gençler ergenlik döneminde verilmesi gereken önemli kararı ertelemenin faturasını yetişkinlik dönemlerinde öderler. Çünkü bir kişinin kendi gerçek kimliğini bastırması da, kendisine ait olmayan bir kimliğe zorla sahip olmaya çalışması da stres yaratır. Biz bu duruma literatürde kimlik stresi diyoruz. Yetiştiği ortamda kendisini yalnız hisseden, kendi gerçek kimliğini çevresinden saklama ihtiyacı duyan gençlerde bu stres seviyesinin kaygı boyutuna varacağını kestirmek güç olmasa gerek. Benim Amerikalı Müslüman Gençler kitabımda Şirin ve Fine 2015 kimlikleri baskı altında olan gençlerin yaşadığı psikolojik sorunlara ayrıntılı olarak eğilmiştik. Kimliğin ertelenmiş olması, otantik olmayan bir duruşa yol açtığı için kişinin hem kendisine hem de başkalarına karşı çeşitli tutarsız tavır ve duruşlar sergilemesine de neden olacaktır. Çünkü kendine ait değerlere sahip çıkmayan birinin değerlerine elbette başkaları da saygı duymayacaktır. Kendisini kendisinden saklayan birini elbette başkaları da görmeyecektir. O nedenle gençlerde kimlik arayışını teşvik etmek kadar onların keşfettikleri yeni benliklerine saygı duymak ve desteklemek de biz yetişkinler için önemli bir sorumluluktur. Zor olsa da onların tercihlerine saygı duymak zorundayız. İpotekli kimlik. Gençlerin bir kısmı hiç araştırma zahmetine girmeden kendilerine sunulan ya da dayatılan ilk kimliği alıp bu süreci bitirir. Bu statüde olan gençler kimlik inşa sürecinin ilk adımı olan kimlik arayışında tüm yetkiyi başkalarına devrederler. Marsya bu dışarıdan empoze edilmiş kimlik statüsüne ipotekli kimlik adını vermiştir. Ertelenmiş kimliğin tersine ipotekli kimlik statüsünde birey hiçbir araştırma yapmadan, kendisini tanıma fırsatı bulmadan, önüne gelen başkası tarafından kendisine sunulan ya da dayatılan kimliğe sıkı sıkıya sarılır. Yani araştırma emek harcama olmadan bir kimliğe bağlanma söz konusudur. Sıkıntı şudur ki bu gençlerin sahip oldukları kimlik onların kendi kimliği olmayıp onlara bir otorite tarafından empoze edilmiştir. Bu otorite çoğu zaman anne baba, aile ya da etnik, dini ya da ulusal bir karaktere sahiptir. Gençler bu formülasyonda kendilerine empoze edilen kimliğe sıkı sıkıya bağlanmakla mükelleftir. Gündelik dilde biat kimliği de diyebileceğimiz bir durumdan söz ediyorum. İpotekli kimlik statüsündeki gençler kendilerini çok iyi tanımadıkları için, daha doğrusu kendilerini keşfetme fırsatı bulamadıkları ya da bu arayışa kendi başlarına koyulma cesareti göstermedikleri için bir yetişkin olarak tek başlarına inisiyatif alma konusunda sıkıntı çekerler. Kimliğini bir otoriteye ipotek etmiş gençler yetişkin olarak verecekleri en küçük kararlardan eş ya da iş seçimi gibi önemli kararlara kadar bir otoritenin onayına ihtiyaç duyarlar. Benzer nedenlerle kimliklerini başkalarına teslim etmiş gençlerde özgüven gelişmediği için eleştirel düşünce becerisi ve buna bağlı olarak liderlik ve yaratıcılık gibi önemli 21. yüzyıl becerileri de gelişemez. Hal böyle olunca da bu gençler için tek seçenek kendi seçmedikleri kimliğe fanatik bir şekilde bağlanmaktır. Bu sorunu toplumsal bazda ele alırsak şu basit gerçeği de tespit etmek zorundayız. Bir toplumda seçilmiş kimliklerin yerine ipotek konmuş kimlikler alınca o toplumda bağımsız iradenin yerini biat kültürü alır. O nedenle ergenlik döneminde gençlerin kimlik arayışına çıkmalarına destek vermek sadece bir ebeveynlik görevi değil, aynı zamanda bir yurttaşlık görevidir. Çünkü ancak o şekilde fikri hür, vicdanı hür yeni nesiller yetiştirmek mümkün olacaktır. Karmaşık kimlik. Gençlerin pek çoğu kimlik gelişiminin gereği olan iki adımdan en az birini atar. Kimi arar bağlanamaz, kimliğini erteler, kimi de aramadan eline tutuşturulan kimliğe bağlanır, kimliğine ipotek koydurur. Ancak bir grup genç var ki onlar ne kimlik arayışı için gerekli olan o ilk arayış adımını atar ne de herhangi bir kimliğe sıkı sıkıya bağlanır. Marsya tarafından belirtilen dört farklı kimlik statüsü içinde karmaşık kimlik statüsü gelişim açısından en geri noktayı ifade eder. Çünkü birey bu statüde ise ne kimlik krizini yaşayarak bir arayışa girmiş ne de herhangi bir kimliğe sıkıca bağlanmış demektir. Hiç başlamayan bir süreç olur mu? O nedenle biz gündelik hayatta bu statüde olan kişilere kimliksiz tabirini kullanıyoruz. Kimlik kazanmak için belli bir emek ve çaba gerekir. Bu emek harcanmadığı için bir kimliği yok diyoruz. Hayat hiçbir boşluğu kabul etmediği için her gencin bir kimliği elbette oluyor. Ama karmaşık kimliğe sahip kişilerde bu kimliğin tam olarak ne olduğu konusunda ne o kişi ne de etrafı bilgi sahibidir. Kişinin ruh haline, birlikte olduğu kişilere ya da ortamlara göre değişen tutarsız bir kimlikten söz ediyoruz. Rüzgara göre savrulan, birileriyle ak dediğine başkalarıyla kara diyenlerde gözlemlemişsinizdir bu kimlik tezahürünü. Tutarsızlığın temel nedeni ifade edilen kimliğin kazanılmış bir kimlik olmamasından kaynaklanıyor. Ergenlik döneminde tutarlı bir değerler sistemi oturtulmayınca da tahmin edeceğiniz gibi bu eksiklik sonraki gelişim dönemlerinde kişinin karşısına çok daha ciddi sıkıntılar çıkarıyor. Kendine ait bir değerler sistemi oluşturamamış birey bu anlamda hem kendisine olan güvenini geliştiremez hem de olaylar karşısında tutarlı bir değerler sisteminden yoksun kalır. Her karar anı ayrı bir referans noktası olarak kullanıldığı için başkaları da bu tarz kimliğe sahip kişilere belli bir şüphe ve endişeyle yaklaşır. Kendini tanımayanı başkalarının tanıması imkansız. O nedenle gençlere kendilerini tanıma, belli bir değerler sistemi geliştirme fırsatı vermek, onlara yetişkin hayatlarında bir pusula vermek demek. Pusula olmadan da yol bulunur elbet ama zor bulunur. O halde özetlersek, ergenler için sağlıklı kimlik gelişiminin iki kritik adımı var, arayış ve bağlanma. İdeal olan her gence bu iki adımı atmaları için destek olmak. Bu Bronfenbrenner'in ilk bölümde anlattığımız halkalarının her birinden, yani başta evden, sonra okuldan ve topluma yön veren herkesten gelmeli. Yani sadece anne babadan değil, öğretmen ve diğer yetişkinlerden gelmesi gerekiyor. Ama bu yeterli değil. Aynı zamanda medyanın da yerel ve merkezi otoritelerin de gençlere kendi özgün kimliklerini aramaları için cesaret vermesi, onlara kendilerini deneyimleyeceği fırsatlar sunması ve en önemlisi de onların seçimlerine saygı duyması gerekir. Gençlerin kimlik arayışı sırasında sorduğu soruların ayıp, günah, yasak üçgeninde sınırlandırılması, onların kendilerini bulmasına engel olacak, onların kimliklerine otorite koyacak ya da onları kimliksiz bırakacaktır. Bu durum sadece gençleri mutsuz etmez, aynı zamanda onları bir yetişkin olarak kendi hür iradelerini ortaya koymaktan aciz birer yurttaşa dönüştürerek topluma da ağır bir fatura çıkarır. Zira kendini bulamayan bir gençlik kendi yaratıcı potansiyelini de etkin bir şekilde yaşadığı topluma sunamaz. Bu noktada kimliğini araması engellenmiş bir kuşağa dışarıdan ipotekli kimlik sunulması kısa vadede bir çözüm olarak görülebilir. Ancak bir otorite tarafından gençlere empoze edilen kimliklerin ne o gençlere ne de uzun vadede o kimliği dayatan otoritelere bir faydası olmuştur. Farklı otoriteler tarafından gerçekleştirilen kimlik inşa projelerinin tarihte kişi ve toplumlara hangi tahribatlar getirdiğinin ülke ve dünya tarihinde pek çok hazin örneği var. Türkiye yakın tarihinde gençlere kimlik şırınga eden otoritelerin yarattığı ağır tahribatı görmek için yeterli malzeme sunuyor. Gençlerin özgür iradeleriyle, kendi çabalarıyla inşa etmedikleri bu devşirme kimliklerin uzun vadede nasıl tahripkar bir fanatikliğe dönüştüğünün dünya tarihinde de pek çok örneği var. Hitler'in Nazi gençliği bu anlamda ibretlerle dolu bir örnektir. Ancak her şeye rağmen umutlu olmamızı sağlayan bir nokta daha var. Uzun vadede insanların bağımsızlık ihtiyacı tüm otoritelerin dayatmalarından daha ağır basmıştır. O nedenle başta anneler babalar olmak üzere tüm otoritelerin yapacağı en iyi şey gençlerin önünü açmak, onlara kendi özgün kimliklerini inşa etmek için destek olmaktır. 12. ayrımın sonu. Sayfa 136.